Ayrım 5. Dağdan kopan ateş. Omar Kabezas. Sayfa 59. Dağ çıkış. Dağlara çıkarken moralim olağanüstüydü. Diyelim ki pillerim anlattığım şeylerle tam doluydu. Arkamda fazlasıyla siyasal çalışma, artık şehirlerin ufkunda parıldayan büyük ateşe küçük bir kıvılcım eklemenin içten tatmini vardı. Dağlara ilk çıkışımda beni terk etme duygusundan alıkoyan şeylerin başında bu geliyordu. Aniden çevreden kopmak, özellikle fizik olarak hazırlanmamışsan, korkunç bir şoktur. Gerçi Chen'in günlüğünü, Vietnam ve Çin devrimlerine ilişkin yazılarını okumuştuk. Tüm açıklamalarıyla Latin Amerika'daki ve başka yerlerdeki gerilla hareketi üstüne yazılanları biliyorduk. Ama yalnızca genel bir fikir verebilirdi. Somut gerçekten habersizdik. Dolayısıyla bizi gönderdiklerinde önce bir günlüğüne Matagalpa dışında küçük bir çiftliğe aldılar. Burası Campanero işbirlikçi, sanırım 27 Aralık eyleminde kurtarılan Arguello Pravio'ya aitti. Bizi orada Juan de Dios Munoz karşıladı ve bayırda bir kulübeye yerleştirdi. Bizi bırakan araba daha ileri gitmiyordu. Şoför Cuquio Carrion'du. Direksiyon başında onu görünce şaşırdım. Leon'dan ayrılmadan önce bizi San Felipe Barrios'unda bir evde yeni öğrenci dairelerinde topladılar. Oraya öğleden sonra götürüldük. Şafakta kırmızı bir jip, Toyota veya Nissan bizi almaya geldi. Kapıyı çaldılar, çantaları yükledik ve arkaya atladık. Ivan Gutierrez, Aquile Reye Luna, Deniz Palma ve ben. Serin bir sabahtı, saat 3. Yeraltı arabasında ilk seyahatimdi ve kimin sürdüğü konusunu merak ediyordum. O gece 3'e kadar beklemekten uyuyamamıştık. Bu inanılmaz gerilimde kim uyuyabilirdi? Gevezelik edip birbirimize bakıp ne kadar zamanda iktidara geliriz diye akıl yürütmüştük. 4 yıl 5, sonra sırayla ulusal uluslararası çözümlemelere girmiş, 5 yıl 10 yıl tezlerini desteklemeye çalışmıştık. Sonra kapı vuruldu, bir Campanero kapıyı açtı, çantalarımızı jipe koyduk. Ben Pedro Aruaz Palacios'u, takma adı Federico'ydu, tanıdım çünkü arabadan indi gene bindi. Ama şoför direksiyondan ayrılmadı ve sağa sola bakmadı. Karanlıktı. Sanırım köşede sokak lambası vardı ama ışık bize zor ulaşıyordu. Siyah veya kararmış bir ceket, kumaş belki de deri, hangisi emin değilim. Giyinen madencilerinki gibi tipik işçi kasketi takan şoförü tanıyamadım. Bir tür tülbendi de boğazına sermiştim. Ona bakmak istemedim. Şu hücre örgütlenmesi sorunu. Fakat artık dağlara çıktığım için gerçekten bakabilmeyi isterdim. Ama eğitimimiz böyleydi. Kimse ayrımı bilmese de doğru olmazdı. İç disiplin kendini kontrol sorunuydu. Daha sonra güneş doğunca, Chinandega'da yer altında çalışan Campanero'lardan birini indirmek için durunca Federico şoförle konuşmaya başladı. Karayolunda şevklenmek için şarkı söylediğimizi anımsıyorum. Moralimiz düşük olduğu için değil, kesinlikle hayır. Moralimiz acayipti. Zafere ulaşacağına emin olduğumuz bir işe koyulduğumuzu biliyorduk. Bilmediğimiz içimizden kimin zaferi görecek kadar yaşayacağıydı. Ve öyle de oldu. Arabadakilerden bazıları öldü. Jipte sessizce giderken gece kimse yüzümüzü görmezken, kimse ne düşündüğümüzü bilmezken, kendi kendimize sorduğumuz soru buydu. Bütün bunlar zihnimizde karmakarışıktı. Bazı filmlerde olduğu gibi sonunda bütün oyuncuların, ölülerin bile düzgün kıyafetlerle sahnede göründüğü filmlerde olmadığımızı biliyorduk. Bizim için böyle olmayacaktı. Bazılarımızın öleceğini, dönmeyeceğini biliyorduk. Ve elbette filmin ne kadar süreceğini de bilmiyorduk. Dolayısıyla şarkı söyledik. Zevkle şarkı söyledik ama bilmiyorum tamamıyla kendiliğinden değildi. Şarkının sözlerine, sizi ileri doğru kavramasına sarılmış gibiydik. Böylece düşüncelere dalmazdık. Bir süre sonra Federico'nun şoförle konuştuğunu fark ettim. Bay Yezid, onu tanıdım. Cuquio Carrion'du. Bugün gerilla komandantesi, daha sonra 27 Aralık eylemine katılmıştı. Neredeyse düşüyordum. Xavier Carrion orta sınıftan bir çocuktu. Onu tanırdım çünkü Claudio ve şimdiki Adalet Bakanı'nın kardeşi Guaba'yla dolaşırdı. Ona Leon'da onların dairesinde rastlamıştım. Claudio ile ben orada sevişirdik. Kukiu bize dairesini verirdi. O günlerde yumuşak, kibar konuşurlardı. Bazıları marihuana içerdi. Onları daha iyi tanımaya başlıyordum. Bizim işlere girmeye başlıyorlardı. Bana sorular sordular. Saatleri çalışmak yerine sorularla geçirdik. Çok paralı orta sınıf çocuklarıydılar. Herhalde milyoner değillerdi ama çok mangırları vardı. Bazıları siyasal olarak gelişiyordu. Ot içmeyi böyle bıraktılar ve kuğun eylemlerine katılmaya başladılar. Gittikçe ciddileştiler. Fakat neşelerini hiç yitirmediler. Yalnızca daha sorumlu oldular, daha da çok çalıştılar. Böyle şaşırmamın nedeni de buydu. Çünkü evet, Claudio ile olmak için onların dairesine gitmeyi bırakmam emredildi. Frente'nin orayı başka işlerle birlikte toplantılar için kullandığını düşündüm. Gerçekten de öyleydi ama Kuki çoktan Pedro Aroas Palacios'un yeraltı şoförü olmuştu. Ama uyum gösteremediği için çalışmamış, Kuh'un eylemlerinden de atılmıştı. Kukio üyelikten çıkıyor, ilgisini yitirdi, kavgayı bıraktı, kim bilir ne oldu diye düşünmüştüm. Kukio davaya derinden bağlıydı, çok mutluydum. İşte gün ışıdı, 5:30 sularında Matagalpa dışındaki küçük çiftliğe düştük. Bütün günü orada geçirdik. Anımsıyorum, bize tavuk yaptılar. Bizi almaya gece geldiler, sanırım jiple. Jip veya pikap, emin değilim. Nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Yalnızca dağlara doğru Matagalpa'yı geçtik ve sanırım Zinetoka yoluna kadar asfalttan gidip orada asfalttan ayrıldık, pis bir yola girdik. Oraya kadarki yolculuğumuzun en tehlikeli yeri burasıydı. Geleneksel olarak gerilla eylemlerinin olduğu bölgeye giriyorduk. Gerçi fazla düşman gözcüsü görmüyordum çünkü fazla gerilla tespit edememişlerdi. Her yerde muhbirler ve bariyerler vardı. Ama kampanyarolar çoktan bölgeyi gezmişler, bariyerleri kontrol etmişlerdi. Onların gönderdiği araç geri gelmiş, biz devam ediyorduk. Jiple 3 saat süren bir yolculuktu, gene geceydi. Uyumamıştık. Önceki gece de uyumamıştık. Gece yola koyulduk. Yol berbattı. Koyaklarla, dik iniş çıkışlarla, çam duvarlı uzantılarla dağlık jungle'dı. Sobalarında ateş yanan birkaç kulübe gözümüze çarpıyordu. Elektrik yoktu. Zaman zaman bize doğru gelen bir arabaya rastlıyorduk. Bütün bunların anlamı bir gize derinlemesine dalmaktı. Yürümeye ne zaman başlayacağımızı bilmiyorduk. Soru da sormuyorduk. Öyle eğitilmiştik. Doğrudan çalılığa mı yoksa bir eve mi gidiyorduk? Hiçbir şey bilmiyorduk. Orada kimler olacağını, silahlı veya üniformalı olup olmadıklarını da meraktan ölüyorduk ama merakımıza dizgin vurduk. O sırada silahlarımızı, küçükleri açığa çıkarmıştık. Sonra aniden bir durağa geldik. Campanero, Juancito, Juan de Dios Munoz keskin bir ıslık çaldı ve tipik kuzeyli campesino göründü. Campesino erkek köylü, kırsal kesimde yaşayan erkek, campesina köylü kadın. Bu tipe biraz alışkınım. Küçükken amcam Victor'la tatile çıkmıştım. Yani bu yüzü, Leon'daki campanerolar gibi olmayan campesino tipini tanırdım. Bir fark vardı, gerçekten nedir diyemem. Küçük kuzeyli şapkası ve aralıklı dişler. Hemen hemen karanlıktı, zor görüyordunuz. Farlarımız sönüktü. Gökte alçak bir yarım ay asılıyordu. Fakat yağmur yağıyordu ve yağmur jipimizle düşüyordu. Islanıyorduk, bundan da pek hoşlanmıyorduk. Arabadan inmemizi istediler. Yoldan çıktık, toparlandık ve bir eve doluştuk. Biri kımıldandı, çocuklar feryada başladı. Gece 11 sularıydı. Bir campanero fısıldadı. Orada uyuyun yerde. Birkaç tahta vardı. El fenerlerimizi yaktık. Biraz ses çıkarmışız ki Juancito yavaşça şşt dedi. Pek ses yaptığımız yok ama o ısrar etti. Bize göre gürültü değildi ama Yine de gürültülüydü. Çevrede evler vardı. Bir Campasino'nun evinde o saatte yapılan o küçük ses, Campasino olmayan bir ses, ölümcül olabilirdi. Çünkü gerillaların gidip geldiğini, o garip insanların geceleri eve girdiğini anlatırdı. Her anlama gelebilirdi. En ufak sesin nasıl yayıldığını, bir vuruş, metal eşya veya torba sesinin, her türlü sesin ne kadar tehlikeli olabileceğini kavramıştık. Her neyse, fenerlerimizi yaktık ve yerleşecek yer bakındık. Fenerinizi tavana tutmak zorundasınız. Eğer doğru tutarsanız, ışık kulübenin duvarlarındaki yarıklardan görünür. Bir Campasino, bir feneri varsa, şanslıyken komşu kulübede 4 veya 5 fenerin ışığını görürse, o zaman ne düşünmez? Ama Campanero sadece feneri kapat kapat diye boğazından konuşur gibi müdahale etti. Öyle tutma, camından tut. Feneri nasıl tutulacağını gösterdi. Camından tutacaksın. İstediğin ışık, parmaklarının arasından süzülen ışık. Evet, sinirlerimiz bozulmuştu. Sonra sesler duyduk. Dışarıda hayvanlar vardı, inekler. Juancito herkesten önce fırladı. Belki bizim kim olduğumuzu bildiği için öğrenci hareketi ferden bazı önde gelen liderler. Biz de Juancito'yu biliyorduk. Juancito beni ve öteki adamı da tanıyordu. Ona biraz baskı yapanı. Bize son olarak uyuyun şafakta işe koyulmalıyız dedi. Ev tepelerde vadiyi dolanan yolun tam yanındaydı. Ufak kulübeler oraya buraya dağılmıştı. Meskun yerlerden çıkmak için şafakta yola koyulduk. Sonra keçi yollarını ve ağaçlardaki işaretleri izleyerek dağlara vurduk. Gene uyuyamamıştık. Bu korkunç gerilimle, kullanmasını bile bilmediğimiz silahlarla nasıl uyuyabilirdik? Benim koca bir revolverim vardı. Sürtünüp derimi soyuyordu. Orospu çocuğu silah ve süper sıskaydı. Lanet tabanca bütün kemiklerimi ezmişti. 04'lerde bir fısıltı. Uyanın Campanero'lar, uyanın, şşt! Çok ses çıkaran kalın plastik çantalarımızı açtık. Onları çok yumuşak açmamız gerekir. 5-6 plastik çanta, krak krak, bunu yoldan, komşu kulübeden duyabilirsiniz. Çantalardan çıkardığımız her şeyi yerleştirdik. Fenerlere özen göstererek pilleri ters çevirdik. Çünkü bazen piller yanmaya devam eder, kendi kendine yanar. Eğer bir yere sürtünürseniz mandala takılabilir, lamba yanar. Her şeyi topladık, çantalarımızı aldık, iple bağladık, 5 kişi kadar yola çıktık. Orada benim çarmıha gerilmem başladı. Bu evi terk ettiğim anda, fiziksel yaşamımda, inançlarımda, kişiliğimin gelişiminde, her şeyde, olgunlukta, her şeyde, her şeyde yeni bir aşama başladı. Çünkü o andan başlayarak her insanın o koşullarda hissedeceği en güzelinden en sefiline bir dizi duyguyu yaşamaya başladım. Campasino'nun dediği ilk şey şuydu: yürürken çıt yok. Onun jungle gibi çalılıkta gittiğini gördüm. Kendi kendime orada ne arıyor diye meraklandım. Geçilmez bir yerde ama Campasino görünmedi ve o geçilmez jungle gibi çalılık önümdeydi. Bekle dememişti ama bekledim, geri gelir diye yarı yarıya ümit ediyordum. Çalılıktan geçilmezdi ama kompa dönmedi. Kompa, bilmem, oraya girdi çıkmadı. Duvar gibiydi, dev bir engel. Araştırdım ama onu göremedim. Sen orada dikilirken öteki yoldan gitmediğine emin misin? Fakat buradan nasıl geçilir anlamıyorum. Yahu bir göz at. Biraz ilerledim ama onu göremedim. Bu geçilmez çalılıktan yürümemizi beklemesi olası mıydı? Olamaz diye düşündüm. Burada nasıl yürünür? Çok kalındı ama çalıları biraz ittim. Geçtiği yöndeki çalıları kenara çektim. Bir tür geçit fark ettim. Önümde çalılar hep ezilmişti. Yanda çalı, arkada çalı, çalılara gömülmüştüm. İşte bu bök böyle. Bana geçirdiler mi? O an kaybolduğumu düşündüm. Benden çok ileride olmamalıydı. Fakat bizi dağlara götürüyordu, onunla gitmemiz gerekti, orospu çocuğu. Daha hızlı yürümeye başladım. Ama yuvarlanıyordum, çantam omuzlarımdaydı, lanet dallara takılıp duruyordu ve beni arkaya deviriyordu. Frente'de adım Eugenio'ydu. Bekle Eugenio, saçma bir şamata yapıyorduk. Herkes sinirliydi çünkü kılavuzumuzu yitirmiştim. Gitmişti ve beni bırakmıştı. Oradan geçebileceğimizi hiç sanmıyordum. Küçük bir patikadan geçmemiz gerekir diye düşünüyordum. Dağların ne olduğunu anlamamıştım. Doğrudan çalılığa girmiştik. Sık çalılara, piç. Bunu anlayamıyordum. Ve karanlıktı, nemliydi, neredeyse donuyordum. Kuzey dağlarıydı. Boktan küçük ağaçlarla, küçük bir ev yüksekliğinde genç ağaçlarla kaplıydı. Henüz mamut gibi ağaçlara ulaşmamıştık. Hala bir zamanlar jungle olan sık çalılıktaydık. Orman temizlenmişti ve şimdi yeni çalılar fışkırıyordu. Çarpık çurpuk bir kulübeden daha yüksek ve hayal edebileceğiniz her türlü sarmaşıkla sarılı ağaçlar, küçük veya büyük yapraklı tırmanıcılar, her türlü ot, her çeşit yeşil, tamam mı? Yeşilde yitmeniz gerekiyordu. Aynı suya girip suyun içinde sıçrata sıçrata ilerlemeniz gibi burada yeşilin bitkinin içine dalıyorsunuz veya rüzgara karşı yürümek gibi burada yeşili yarıp gidiyorsunuz. Her neyse, Campesino çalılığa girdi ve ilerledi. Gittikçe daha içine. Biz de sızlandık, orospu çocuğu. Her şey karmakarışık oldu. Çantam takılıyordu. Onu çekiyordum, baş aşağı devriliyordum. Her yanım ıslandı. Çantayı gene omzuma aldım. Tam boynumu kesiyordu. Bir omzum ağrıdı mı öbürünü alıyordum. Tırmanmaya çalışıyordum. Fakat o lanet salak bu tepede nasıl cehennem olup gidiyordu? Ellerim serbest olmadan bu çantayla nasıl tırmanabilirdim? Çantayı tutmalı mıyım? Yoksa tırmanmak için öne mi fırlatmalıyım bilmiyorum. Fakat hop kayıyordum. Olanaksızdı. Sonra çantayı alttan tuttum ve kendimi elimle çekmeye çalıştım. Gene geri geri kaydım. Bu çantayla 30 metre gitmek büyük uğraştı. Şu alçak herif, hiçbir yerden onu işitmiyordum. Biz boş laf ediyorduk. Kardeş, orada olduğunu sanmıyorum. Eugenio, Eugenio, nerede olduğunu bilmiyorsun. Artık orada olduğunu sanmıyorum. Eugenio, bizim arkamızda bir yerde olmasın. Hayır kardeş, oraya girdiğini açıkça gördüm. Ama sen ne biliyorsun? Sanırım bu çalılığa alışıksın. Hemşerim, bana öyle geliyor ki, bak içeri bak. Ama buradan gitmiş gibi büyük ayak izleri görüyordum. Ve bir süre sonra Campesino geri kaldı. Barut gibiydi ama şehirlere karşı çok saygılıydı. Campanerolar burada bağırıştığınızı duyuyorum. Doğruydu. Ben onu göremedim ama o bizi duyuyordu. İleride bizi duyabiliyordu, deneyimliydi. Şamatamızı, çığlıklarımızı, dırıltımızı duyabilmişti. Baştan beri bizim neşemiz, sükunetimiz bozulmuştu. Daha önce hatta Frente çalışmalarındaki eleştiri üslubunda bile kullanmadığımız bir ağzı 200 metre gitmeden kullanmaya başlamıştık. Çocukken küçük kardeşinizle kavga eder gibiydiniz. Beni uğraştırma, yolumdan çekil. Ve Campesino dönmüştü. Campanerolar, çok şamata yapıyorsunuz ve eğer hızlanmazsanız hava aydınlanacak, muhafızlar bizi görüp hepimizi doğrayacak, diyordu. Öyleyse yola koyulalım. Koşuyorduk veya kaybolduğumuzu, kılavuzumuza yetişmek için yuvarlandığımızı söyleyebilirim. Nemin buz gibi soğuğunu hissetmeye başlamıştık. Gerçek bir sefillikle 2 saat kadar yürüdük. Ellerimiz küçük kan çizikleriyle çamur olmuştu. Çok kanamıyordu ama kanı görebilirdiniz. Bir tür zehirli sarımsağa yakalanmıştık. Orospu çocuğu Campesino'nun bağışıklığı var diye düşündüm. Önce ellerinizdeydi, sonra yüzünüze atlıyordu. Yükünüzü bırakıp korkunç kaşınmayla mı uğraşacaktınız bilemiyordunuz. 2 saat böyle tepeleri ine çıka yürüdük ve birden sürpriz. Yarlara, su kaynaklarına, küçük ırmaklara vardık. Fakat küt edene kadar onları görmemiştim. Tam üstündeydim. Bakın, buradan geçebilirsiniz. Yarım metre genişliğinde bir yarıktı ama içine girince derin bir suydu. Dağlarda göremezsiniz. Önce her şey karanlıktır, ancak kedi gibi görene kadar. Arazinin yapısını anlamak için karanlık gölgeleri yavaş yavaş ayırt etmeye başlamalıydınız. Ama önce hepsi aynı görünüyordu. Çamurlu sulara daldık, neredeyse dizimize kadar su içindeydik. Durup suya mı dalayım, ne yapayım bilemiyordum. Kardeş, su. Hayır kardeşler, bastırmak zorundaydık, yoksa geri kalırdık. Durup suya girmemek bana acayip göründü. Islak çoraplarıma ulaşabilirdim ama devam ettik ve yol boyu beni rahatsız ettiler. Sonunda durduk. Kamp bura mı diye sordum. en ufak fikrim yoktu. Kaç saat yürüdüğümüz belirsiz gibiydi. Durmadan 3 saat olmalı. 3 saatte ne kadar uzağa gidebilirsiniz? Karayolunda Leon'dan Managua'ya yürüyüşümüzün ne kadar tuttuğunu hesapladım. Fakat orası düzdü. Burası ise eğri büğrü. 20 kilometre kadar yürüdüğümüzü çıkarttım. Burada duralım, günün açmasını bekleyeceğiz. Zaten gün açıyordu. Kampa ne zaman varacağız? Evet, sizin hızınızda, gerçekten hızlanırsak 3 günde varırız. Ne? Campaneroların ilk kampına varmak için tam 3 gün. Gerçekte kamp da değildi. Silvestre veya Faustino'nun Valdivia olarak da bilinirdi, bulunduğu yerdi. Bölgede çalışmak için oradaydı ve vadide 3 campaneroyla Aurelio, Carrasco, Edwin Cordero ve fırıncı Jorge ile iki de Campesino birlikte çalışmak için saklanılan küçük bir kamptı. Bizim grubumuzda Ivan Gutierrez, Aquila Reyes ve birkaç kişi daha vardı. Vay itoğlu it kampa dedim. Görüyorsunuz daha eğitimli olduğum için o anlamadan ondan bilgi alabilmek üzere bildiğim en iyi dille konuşuyordum. Campesinolar çok kurnazdırlar. Üstelik şehirlerden kuşkulanırlar. Sır vermediğim fakat içinde yürüdüğümüz cehennemden ne zaman çıkacağımızı anlamak istiyordum. Şu zehirli sarmaşık neredeyse işim bitirecekti. Şafakla birlikte yarı yarıya çamur olmuştum. Etime kadar su içindeydim. Ellerim tamamıyla yarılmıştı ve açtık. Hiç uyumadan iki gece geçirmiştik ve 24 saattir yememiştik. Daha bizi neler beklediği hakkında bir fikrimiz yoktu. Tahmin de edemezdik. Bilseydik tıka basa karnımızı doyururduk. Bir metrelik bir açıklığın kenarına oturduk. Kayıntıyı çıkarın, akşam yemeği zamanı, Campesino bildirdi. Ama kimse yemek istemedi. Midelerimiz düğüm düğüm olmuştu. Campesino'nun getirdiğimiz süt tozuyla, Prolaxa pazarının yeşil etiketli White Lily konyağını çıkardığını gördüm. Çoktan yamulup bükülmüş küçük maşrapayı aldı. Biraz şeker, dolu şeker döktü. Şeker varsa her şeyi tatlı yerler. Sonra bir çalı kesti. Karıştırmak için kullanıyordu. Maşrapayı ağzına kadar suyla doldurdu. Sütle karıştırdı. Sonra hepsini dikti. Biz baktık kaldık. Bir kimsenin bu kadar içebilmesine şaşırmıştık. Gerçekten çoktu. Sizi enayi yerine koymuyorum. Ağzına kadar doluydu. Ve dibinde bulaşmış süt tozu kaldığı için parmağıyla tırnağıyla kenarlarını kazıdı, onu da yedi, tırnaklarıyla dibindeki son kalıntıyı da çıkarmaya uğraşıyordu. Orospu çocuğu dedik. Zavallı Campesinolar süt bile içmiyordu. Ama o içmişti. Bok. Rota hakkında sorular sormaya başladık. Hayır dedi. Şimdi dar bir patikaya giriyoruz ve 20 metre kadar ondan ayrılmayacağız. Önden ben gideceğim. Ben hemen arkasından gittim. Benden kopma dedim. Çok uzaklaşırsan kaybolurum. Böylece yürümeye başladık. Çalılığı bıraktık. Daha alçak bir örtüden geçtik. Başka tür çalılığa vardık. İlkinden başka. Büyük ağaçlarıyla daha çok jungle gibiydi. Ama her türlü küçük ağaçlarla, yabani ot ve aklınıza gelen her türlü çalılıkla toprağı göremeyeceğiniz kadar karma karışıktı ve gökyüzünde göremiyordunuz çünkü ağaçlar başınızın üstünde kavuşuyordu. Hiçbir şey göremiyordunuz, yalnız mavi beyaz iğne başları. Yola çıkmadan yağmaya başladı ve yağmur devam etti. Campesino'nun çalıları kırmamamız için neden bu kadar meraklı olduğunu anlamadım. Kompa, otları ezmeyin. Kompa, dalı kırmayın. Önce Campesino'nun doğa sevgisi sandım. Biz de kuramsal olarak doğaya saygılıydık. Leon'da toz nedeniyle berbat olan çevreyi görüyorduk. Batının bütün ağaçları pamuk yetiştirmek için kesilmişti. Fakat bitki okyanusunun ortasında Kompa, maşentele dalları kırma demek bana aşırı gelmişti. Yürüyüşe hazırlanınca bizi sıraya dizip maşetesiyle biraz uzaklaştırdı. Sonra maşetesiyle ve elleriyle oturup ezdiğimiz otları kaldırmaya başladı. Yaprakları da düzeltti. Aynı bitkilere aşırı düşkün olan ve onlardan sorumlu tutulan Elgato Mungia gibi davranıyordu. Ama bu bitkiler bırakılan izlerle bize ihanet edebilecek şeylerdi. Her neyse, altı sularında yürümeye koyulduk. Çiseniyen yağmur altında tükenmiş, ne kadar yorulmuştuk anlatamam. Omuzlarım cehennem gibi yanıyordu. Ellerim 12 kilo kadar çeken çantanın ağırlığından sıyrılmıştı. Dağları saran çamurlu bir keçi yolunu izledik. Çamurda at izleri vardı. Atların açtıkları izlerin arasında daha yüksek kalmış toprak bandın üstünde birikmiş, çamurlu suda kayarak kafayı bulmuş gibi yürüyordunuz. Kışın orası koca bir çamur sahasıydı. Çamur çukuru, balçık çamur, kayıp güm. Kıçınızın üstüne otururdunuz. Toparlandığınızda çantanız çamur olurdu. Yürürken onu temizlemeye uğraşırdınız. Çünkü yeniydi ve çamur olmuştu. Ama çamuru silkeleyince ellerinizi neye sileceksiniz? Dala mı? Bir adım daha atardınız, sendeleyerek elinizi uzatırdınız ve gene baştan sona çamur banyosu yapardınız. Sonra gerçekten yağmur yağdı, çamurda ilerledik. At izlerinin arasındaki kabarıklıkta güzel bir adım atmak olanaksızdı. Üstelik bu yükselti de çamurluydu. Fakat izlerin içinden yürüdüğünüzde dizlerinize kadar çamura gömülüyordunuz. Lastik botlarınızın üstünden içeri çamur dökülüyordu. Çamurun içinde zorla ilerlemek. O kadar çok düşmekten çantanız kapkara. Sonunda kendi kendinize şu orospu çocuğu çanta kirli kalabilir diyorsunuz. Gerillaların çantalarını temizlemediklerini işte böyle öğreniyorsunuz. Ben çifte taşıyordum. Şu mekanizmayı klak açıp kovanı içine koyduğunuz tek mermi atanlardı. Benim askeri araçlarım bu tüfekten ve beni sıyırıp yara eden revolverden oluşuyordu. Tabancayı çoktan öbür tarafıma almıştım. Derim o kadar sıyrılmıştı ki terleyince yanıyordu ve bunun yüzünden kaburgalarım da eziliyordu. Mermileri sardığım büyük bir mendilim vardı çünkü henüz fişekliğim yoktu. Onu da öbür yana bağlamıştım. Yani çiftem revolverim ve arka ceplerimde avuç dolusu fişek vardı. Tüfek elimdeydi çünkü kayışı yoktu. Çanta da öbür elimde. Yorulunca çantayı en ağrı oydu öbür elime alıyordum. Daha ne cehenneme yürümem beklendiğini çıkartamıyordum. Kendimi ellerimle çekerek tırmanmam gerekiyordu herhalde. Bazen çantayı ve tüfeği tek elime alıp tekiyle tırmanmaya çalışıyordum. Ama sonuçta geri kayıyordum ve mermilerin üstüne oturup kıçımı daha da yakıyordum. Yürüdükçe gövdem daha çok yara oluyor, dayanamayacağım noktaya gelene kadar büyük acı veriyor, her yerim sıyrılıyordu. İlerledikçe yoruluyorsunuz, ta ki bir tür baş dönmesi gelene kadar. Sonra garip bir şey oluyor, birkaçımıza aynı biçimde olan bir şey. Siren gibi bir ses duyduk, hava akımı sireni, eyye, eyye, eyye ama siren yoktu. Başımızda campesino bastırdık, ilerlemek ve tekrar tekrar çamura düşmek savaşı da sürdü gitti. Sonra çamuru temizlemeyi hatta ellerinizde unutuyorsunuz. Dengemi sağlamak için tüfeği kabzasına kadar çamura daldırıp namluyu tamamıyla tıkadım veya kaydığımda tüfek çat diye açılır mermi düşerdi. Çamurun içinde ellerimle yoklayıp onu aramam gerekirdi. Ama bulduğumda temizleyemezdim çünkü her şey çamura batmış durumdaydı. Mermilerin mendilimden kaymış olduğunu hissettim. Yol boyu düşüyormuş çünkü bir campesino bazılarını bulmuş. Git o mermileri bul, bizi ele verebilir dedi Campanero. Ama çamura gömüldüler diye itiraz ettim. Hayır kompa, gitsen iyi olur. Yapmak isteyeceğim son şey geri dönmek ve 50 metre bıktırıcı çamur deryasında didinmekti. Zaten gövdemde her yer ağrıyordu, sıyrılmıştı, yaraydı. Daha önceki çalılıkta olsak gene iyiydi. Bu çamur kabusunun çalılığı aramanın ne kadar kötü olduğunu hayal edebiliyor musunuz? İşte bütün gün yürüdük. Çantalar ağırlaştıkça ağırlaştı. Birimizin 500 metrede bir, başkasının 300, ötekinin 200 metrede bir dinlenmesi gerekiyordu. Uzakta bir campesino keçi yolunda göründü. Adios, adios. Campesino bizim yerli olmadığımızı, şehirli olduğumuzu biliyordu. Ama korkudan aptal rolü yapıyorlardı ki şehirden geldiğimizi keşfettiklerini sanmayalım. Kılavuzumuzun önümüzde çok kolay bastırıp gittiğini fark ettik. benim mendilimden çamur damlarken botları dışında çamura bulanmamıştı. Lekesiz bir mendil çıkarıp yüzünden terini sildi. Benim saçımda, yüzümde, her yerimde çamur vardı. Önce çalıların içinden yürüyorduk, şimdi çamurun içinden. Toprağın katılaşmış dalgalarında adım atmak istediniz mi, dengenizi kaybediyordunuz. Çantanız bir yana savruluyordu ve güm sizi deviriyordu. Çünkü çanta sizi tartıyordu. Veya düşmemeyi beceriyordunuz ama çanta sizi geri çekiyordu, pat. Veya onu bırakıyordunuz ve düşmüyordunuz ama tökezliyordunuz. Son bir defa çantamı aldım ve yüklendim. Çamur önümde düzlensin diye Allah'a yalvarıyordum ama yol dağda ine çıka gidiyordu ve yol boyu derin koyaklar vardı. Öğleden sonra dört sularında durduğumuzu anımsıyorum. Campesino uyuyacağımızı söyledi. Müthiş, yemek ve uyumak için duruyorduk. Keçi yolundan çıktık, 500 metre kadar çalıların içine girdik, orada uyuyabilirdik. Bütün bunlar bizim için yeniydi. Şimdi dikkat edin, çalıya 10 metre kadar aralıklarla gireceğiz, birbirinizin arasındaki 10 metreyi kollayın. Ama başlamadan önce dedi, bir süre patikanın sırtından, çamurun üstünden yürüyeceğiz. Ayaklarınızı bisiklet sürer gibi kaldırın ve önünüzdeki adamın ayağıyla aynı yere koymaya çalışın. Patikadan çıkıp anız örtüsünden onu izlemeye başladık. Söylediği gibi ayaklarımızı kaldırdık, önümüzdeki adamın ayak izlerinden yürüdük. Yani keçi yolundan gelen biri yalnızca bir adamın ayak izlerini görebilecekti. Derin çamurdan giderseniz ayak izleriniz sonunda yok olur ama bitkilerin üstünden çamurun dışından giderseniz iz bırakmak istemiyorsanız büyük adımlarla yürüyüp önünüzdekinin izlerine basmak zorundasınız. Böyle iyi bir mesafe 300-500 metreden 1 kilometreyi aşkın yere kadar gidiyorsunuz. Çetin ve korkutucu bir gidişti. Sanki toprak düz değildi, topografya da sertti. Fizik ve mantık olarak olanaksızdı. Bunu yapamazdım, çok zordu. Çünkü çok münasebetsizdi. Bok dedik, bu orospu çocuğu çok oluyor. Ama gerilla savaşında yerini belli etmemenin, hayatta kalmanın yolu buydu. Böyle bazen 500 veya 1000 metre yürüdük, bazen yarım gün. Çok biçimsizdi. Ama bir an geldi, kılavuzumuz çalılara daldı. Bam bam bam dev adımlarla, arkasındaki de pran pran pran peşinden. Çok geçmeden gene çalılardaydık. Çalılara girerken ve çıkarken de iz bırakmak istemiyorduk. Sizin yolunuzdan geliyorlarsa iz bulamamalıydılar. Sonraları muhafızlar bizim izlerimizi takip etmeyi öğrendiler. Bütün hileleri bilen campesinolar vardı ve campesino campanerolar tutuklandığında bazıları konuştu. Dolayısıyla muhafızlar bütün bu yöntemleri öğrendiler. Baskı korkunçtu, anlatılması olanaksız. Bu yolda binlerce cin fikirli şey ürettik ama muhafızlar daima tepemizdeydiler. 5. ayrımın sonu, sayfa 72.